Ayrım 4 sayfa 29. Mitin Sessizliği. İmamların Öcü. Evet, İmamların Öcü adlı kitap bu Kuleyi Askeri Lisesi'ndeki bir olayı anlatıyor. 1980 askeri müdahalesinden sonraki bir dönem. Kuleli Askeri Lisesi komutanı rahmetli çok sevdiğimiz Orgeneral Doğu Aktulga o dönemde Kuleli Askeri Lisesi'ne cemaatçi unsurların sızdığı yönünde bir duyum alıyor. Ve bu duyum üzerine aynen kitaptan okuyayım ne yapıyor? Hemen MİT'ten ve emniyetten yardım istiyor. Diyor ki, bizim Kuleli Askeri Lisesi'ne cemaatçi öğrencilerin geldiği duyumu var. Bu konuda bana yardımcı olun. Ve o zaman hemen bu konuda destek alıyor. 130 öğrencinin Kuleli Askeri Lisesi'nde öğretimde bulunan ama cemaatle bağlantılı olan 130 öğrencinin ismi geliyor. Ne yapıyor ama rahmetli saygıdeğer komutanımız? Sonradan o kadar da karalandı Doğu Aktulga. Hatırlar mısınız? Karalanmasının nedeni de işte bu. Olaya hem ciddi hem bilimsel yaklaşıyor. 130 kişiyi aldıktan sonra bir program hazırlıyor. Din, sosyoloji, psikoloji, tarih ve edebiyat öğretmenlerinden ortaklaşa bir grup kuruyor. Bu öğrencilerle görüşün diyor. Yaklaşımının güzelliğini bilmem anlatabiliyor muyum? Ağırlıklı çalışmalarla bu öğrencilerle görüşün diyor. Bunları nasıl toparlayabiliriz diye. Ama bütün bunlara rağmen 90 öğrenci kendi isteğiyle okuldan ayrılıyor. Şimdi bu nedir? Size Milli İstihbarat Teşkilatı destek veriyor. Peki ne yapacağız? MİT'ten ne beklenmesi gerekir? Yani MİT gelecek Genelkurmay Başkanı'na işte burada şu kadar albay var Fethullahçı, bunlar sızdılar, şu kadar general var diye bilgi mi vermesi gerekiyor? Kesinlikle. Bakın 2002-2010 dönemi. Yani niçin 2002-2010 dönemini anlatıyorum? Çünkü ben 2002 yılında orgeneral oldum. 2010 yılında ayrıldım, değil mi? Evet. 2002-2010 döneminde, yani 8 yıllık süre zarfında Yüksek Askeri Şura kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiğini kestiğimiz herkesin arkasında MİT'in verdiği rapor vardır. O dönemde hakkında MİT raporu olmayan hiç kimseyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırmadık. Bakın o dönemde bize şu da Fethullahçı diye bir isim gelmedi. Ki aslında cemaatçi örgütlenmenin en yoğun olduğu dönem. Yani 2002-2010 döneminde bize MİT'in verdiği raporlara baktığınız zaman subay olabilir, öğrenci olabilir, Fethullah Gülen cemaatiyle ilgilidir diye bir kişi bile bildirilmedi. Dolayısıyla 2002-2010 döneminde bizim attıklarımızın içerisinde bir tane Fethullahçı yoktu. Kime attık? MİT raporu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Fethullah Gülen örgütüyle ilgili olarak MİT'ten istihbarat alınamadığını belirttiği dönemin başlangıç yılında, yani 2002'de MİT'in başında Şubat 98'de müsteşarlığa getirilen Şenkal Atasagun bulunmaktadır. Şenkal Atasagun döneminde hazırlanan ve 24 Haziran 2004 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan raporda Fethullah Gülen cemaatinin örgütlenmesine ilişkin bilgilere yer verilip bunun yaratacağı tehlikelere dikkat çekilmektedir. Raporda yer alan ifadelerden biri şöyle: Fethullah Gülen grubunun potansiyeli ve yürüttüğü strateji ile diğer dini akımlardan farklı oluşunun uluslararası alanda çeşitli çevrelerin ilgisini çektiği ve küreselleşme hedefleri bağlamında değerlendirildiği gözlenmektedir. Cemaatler Savaşı. Niye ille de MİT'le irtibatlandırıyorsunuz? Siz seçseydiniz, siz bulsaydınız, siz istihbarat yapsaydınız? Güzel bir soru. Yalnız resmi tamamlayalım. Biz 2002-2010 döneminde silahlı kuvvetlerden dini cemaatlerle irtibatlı diye attıklarımızın büyük çoğunluğu hangi gruba aitti biliyor musunuz? Hangisine? Mehmet Kurdoğlu grubu. Kimdi o? Mehmet Kurdoğlu işte bir Nurcu, tarikatçı ama. Kurdoğlu grubu. Said Nursi'nin ölümünden sonra ortaya çıkan Nurcu gruplarının en önemlilerinden biri. Başta Ankara, Adana ve Kahramanmaraş olmak üzere birçok ilde öğrenci evleri kurarak örgütlenen Kurdoğlu grubunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdığı tespit edilmiş. 2000-2001 yaş kararları doğrultusunda grupla ilişkili olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ordudan uzaklaştırılmıştır. Grubun asıl örgütlenme alanı dershanelerdir. Belki de onları da Fethullahçılar attırmıştır. Belki, belki de değil. Bunu sonradan öğrendim. Tahşiye? Tahşiye olayına geldik. Hatta bu da bizim dikkatimizi çekti. Ben özellikle Genelkurmay ikinci başkanı olduğum zaman bakıyorum mit raporlarının hepsi Mehmet Kurdoğlu. Mehmet Kurdoğlu, Mehmet Kurdoğlu. Biz bunu da sorduk. Diğer dini cemaatlerden kimse yok mu? Fethullah Gülen'den kimse yok mu? Yok bir kişi. İşin tabiatına aykırı. Ama MİT'te de cemaatçiler var ki rakip cemaati Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temizleyip kendilerini alan açmak istiyorlar. Var kesinlikle. Mesela buna bir örnek verelim. Hatta çok doğru tahşiye olayından sonra anladık ki işi meğerse Fethullah Gülen cemaati kendisine en büyük rakip gördüğü gruplardan bir tanesi Mehmet Kurdoğlu, ikincisi de Nurcu'dur biliyorsunuz. Aynı platformda rakip cemaati Türk Silahlı Kuvvetlerden uzaklaştırmada maalesef kullanmış yani. Bu da hakiki bir gerçek. Güzel bir örnek. Mesela benim dönemimde, Genelkurmay Başkanlığım dönemimde bize yüzlerce ihbar mektubu getiriyordu MİT Müsteşarı. Bakıyorum o hafta ihbarların büyük bir kısmı unutmam Cengiz Topel Havaalanı'ndan atılmış. Denizcilerle bağlantılı. Ben MİT Müsteşarı'na diyorum ki bakın bu ihbarlar, bu mektuplar Cengiz Topel'den atılmış. Mührü var, tarihi var. Bana bulun şunları. Şu ihbarcıyı bulun lütfen. Peki neden o ihbarcının peşindesiniz? O ihbarcıyı bulsak bütün olayı çıkartacağız. O ihbarcı sizi yönlendirmeye çalışıyor. Ya o ihbarcı? O ihbarcı cemaatçi. Kesinlikle cemaatçi. Bulamadılar mı peki? Hayır efendim, MİT müsteşarı geliyor. Soruyorum ne oldu? Efendim ne oldu? Bir daha geliyor ucu ucuna. Efendim ne oldu? Maalesef o gün postanedeki ne diyorlar o şeye? Kamera? Kamera bozukmuş. Yani o saatte postanede. Bozukmuş, bulamadık. Şimdi niye askerin olmasını önemsiyorsunuz dediniz de şimdi orada bizim MİT müsteşar yardımcısı pozisyonu bir elemanımız olsaydı ona deseydik ki bak böyle böyle bir sıkıntımız var sen bunu bul desek herhalde o yapının içinde biz olsak bize daha sağlıklı bilgiler gelecekti. Şimdi gelelim diğer soruya. Diyorum ki niye illa MİT? Genelkurmay Başkanı yakalayamaz mı bu sızmayı? Göremez mi? Anlayamaz mı ikinci başkan? Komutanlar yani yaverlerine kadar cemaatçiler sızmış. Bunu görmemek nasıl mümkün olabilir? Şimdi ilk önce olaya bir kurumsal olarak bakalım. Mevcut yasalar çerçevesinde bakalım. Genelkurmay Başkanlığı'nın istihbarat, imkan ve kabiliyeti nedir? Yasalarla verilmiş görevi nedir? Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı dış istihbarat yapar. Yalnız burada yanlış anlaşılmasın. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nın ana yapısı, ana görevi dış istihbarattır. Askeri ateşelikler var vesaire. Ayrıca her birlik içinde istihbarata karşı koyma dairesi veya şubeleri var. Onların görev alanına girmiyor mu bu iş? Onların görev alanına girmesinin sınırı şurada. Bakın çok güzel noktalara geliyorsunuz. İstihbarata karşı koyma daireleri karargah ya da birlik içinde bu faaliyetini götürür. Diyelim şüpheli bir personeliniz var. Birisi hakkında duyum aldınız. O kişinin faaliyetlerini istihbarata karşı koyma dairesi vasıtasıyla karargah içerisinde izlersiniz. Komutanları da izlersiniz. Burada sorun yok. Ama esas sorun şu. Şüpheli kişi kışlanın kapısından çıktığı anda dışarıdaki faaliyetlerini izleme imkan ve kabiliyetiniz yok. Yetki bile tartışmalı. Cemaati yakalayacaksan kışla dışında ne yapıyor ona bakacaksın. Yani Sayın Hakan, şimdi siz bunu bana sormayın. Şimdi bu kişiler çok iyi eğitilmiş kişiler. Yani uzun boylu anlatmayalım. Bu kişiler öyle hareket ediyor ki, o kadar iyi bir şekilde eğitilmişler ki, kışla ya da birlik içindeki faaliyetlerinden en yakınızdaki adamın bile cemaatçi olduğunu anlamanız gerçekten çok zor. Çünkü bunlar bu konuda çok iyi eğitilmiş. Bir de ifadelerinden zaten anlıyorsunuz. Siz mesela eski Genelkurmay Başkanısınız. Bu yakalananlara, gözaltına alınanlara, tutuklananlara, ihraç edilenlere baktığınızda bu da mı dediğiniz isimler var mı? Var. Şaşırtan var. Bunun cemaatçi olduğunu bilmezdim, anlamamıştım gibi. Şaşırtıyor, evet şaşırtıyor. O zaman bu şunu gösteriyor. Kışla düzeni içinde adam gayet düzen uygun davranıyor. Kışladan çıkınca da faaliyetini yapıyor. Zaten kışla içinde, birlik içinde bunlar nasıl hareket edeceklerine dair mükemmel yetiştirmişler. Siz de okudunuz ifadelerini. Atatürkçü oluyor. Her türlü. İçki içiyor, dans ediyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bütün kurallara uyuyor. Şimdi kışla içindeki faaliyetin kiminle izleyeceksiniz? MİT'le izleyeceksiniz. Birincisi MİT, yani MİT müsteşarına bu talepte bulunabilir Genelkurmay Başkanı. MİT vasıtasıyla bu kişileri izleyebilir. Ama ilk önce bu kişilerle ilgili duyum gelmesi lazım. Gelmedi mi? Duyumu kim verecek? Gene MİT verecek. Mesele A şahsının cemaatle bağlantılı faaliyetleri olduğuna dair duyum var. Bana nereden gelecek bu istihbarat? Araya girebilir miyim? Şöyle bir durum söz konusu. Hükümetle cemaat arasında tam bir ittifak söz konusuyken MİT'in bu faaliyeti yürütmesi biraz zor görünüyor. Zor değil, imkansız. Tamam, orayı tartışmak istemiyorum. Tartışmak istediğim şurası. Cemaat-hükümet kavgası başlamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu örgütün terör örgütü olduğunu ilan etmiş. Milli Güvenlik Kurulu'nda karar alınmış. MİT buna rağmen nasıl oluyor da keşfedemiyor bu cemaatçi yapılanmayı? Bu manidar bir durum değil midir? Şimdi bu konuda buraya geleceğiz ama bir evvelki konuyu toparlayalım. Şimdi siz dışarıdaki faaliyetleri, bu subay olur, as subay olur, uzman olur, sivil memur olur. Askeri personelin dışarıdaki faaliyetlerini kimle izleyebilirsiniz? MİT'le izleyebilirsiniz. Ama ilk önce bir duyum gelmesi lazım. 500 bin kişinin arkasında MİT'i takma olanağımız yok yani. Bir duyum gelmesi lazım. Duyum gene bir istihbarat kanalından gelecek. MİT tabii birinci öncelik, ikinci öncelik jandarma istihbarattan bazı duyumlar olabilir. Ama maalesef jandarma istihbaratının da o dönemlerde büyük oranda cemaatçilerin kontrolü altında olduğunu seziyoruz. Genelkurmay'daki bütün istihbarat birimlerine sızmışlar. Bakın, Genelkurmay'daki istihbarat birimlerine sızma bu konuyla bağlantılı değil. Size diğer duyumlar nereden gelecek MİT'ten? Geliyor mu MİT'ten? Gelmiyor. Başka nereden gelebilir? Jandarma istihbarattan. Jandarma istihbarata da maalesef bunlar hakim. Üçüncü nereden gelecek? Emniyetten. Emniyet. Tamamen ellerinde. 2007'de hele istihbarat tamamen ellerine geçmiş. Bu tamam. Peki çözüm ne? Hayır, savaş başladığında niye gelmiyor bilgi? Hayır, oraya geleceğim ama resmi tamamlayalım. Şimdi ben bu sıkıntıyı hisseden bir komutanım. O zaman Genelkurmay Başkanlığı dönemimde ben bu meselenin yabancı ordularda nasıl olduğunu irdeledim. Amerikan ordusunu örnek aldım. Amerikan ordusunu bu konu nasıl yürüyor, ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Amerikan ordusunda bakınız, personel izleme teşkilatı var. Personelden kastım askeri personel. Neredeyse 24 saat. Dışarıda da. Gayet tabii yasayla kurulmuş bu kuruluş. Kursaydınız siz de, kurulmasını isteseydiniz, başbakandan istedim. Genelkurmay Başkanı iken mi? Evet evet, bu Amerikan ordusunda var. Personnel investigation, personel izleme. Bu bütün yapılarda var. Alman ordusunda da var aynı yapılanma. Ama bu tabii ki yasayla olacak. Bu olmadan şu anda da Genelkurmay Başkanlığı'nın gözleri kör. Dışarıdaki insanların faaliyetini izleme açısından kör. Olanakları yok. MİT de kör. MİT kör değil. Kör ama bir tane bile isim getirme diyorsunuz. Biliyor vermiyor. Burada bir ayrım yapın. Biliyor vermiyor. Tamam, o da bilinçli körlük. Yok yok, kör kör değil. Kasti körlük. Gözü çok açıkta size vermiyor. Onun analizine de geleceğiz. Şimdi Alman ordusunda var. Ben bunu Sayın Başbakan'la paylaştım. Dedim ki, efendim bakın, böyle böyle. Biz bu sorunu çözemiyoruz. Amerikan ordusunda böyle bir yapılanma var. Alman ordusunda böyle bir yapılanma var. Tabii 2010'dayız. Silahlı kuvvetlere bu imkan verilirse biz bu işi takip etme yetkisine imkanlı sahip olabiliriz. Sayın Başbakan, ben bunu MİT müsteşarına vereyim, bir incelesin dedi. MİT müsteşarı sonra geldi, konuştuk bu konuyu. Dedi ki, bu görev çok zor. Siz nasıl yapacaksınız? Hangi elemanlarla yapacaksınız? Ben yapabilirim. Ama bir gerçeği ifade edelim. 2010 yılında siyasi iradenin böyle bir yasayla, böyle bir olanağı bize vermesi tabii insan tabiatına aykırı bir olay. Ayrım sonu, sayfa 35.